yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 13 Aralık 2019 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Hararoğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419 ve 090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberleri bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin olacak. Sonra sporda yaşanan gelişmeler konu başlığımız. Spor yazarı Ali Öcal stüdyomuzda konuğumuz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız olacak. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı telefon hattımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Ve bugün son konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşetinde iki ayrı haber var. İlki ölüm şırıngası fason çıktı. Çikolata şırıngası bir çocuğun daha canını aldı. Marka sahibi firma çikolatayı fason olarak başka bir şirkete ürettirmiş. Çikolatanın sahibi Yunus Taycı'nın kardeşi Kazım Taycı, olay netleşene kadar üretimi durdurduklarını açıkladı. Ürünün büyük bir kısmı Türkiye içinde satıldı, küçük bir kısmı da ihraç edildi. Ölüm olaylarının ardından şirketin internet sitesi de kapatıldı. Ölümlerle birlikte dikkatler de yeniden kantinlere çevrildi. Yasaklı onlarca atıştırmalık halen okulların raflarında. Çikolata, şeker, kahve, çay gibi ürünler kantinlerde satılıyor. Kantinciler bu ürünleri satmazsak kira bile ödeyemeyiz diyor. Hemen yanda yeni hayata ilk bakış başlığı var. Hürriyet terör örgütü PKK'dan kaçıp ailesine dönen Cafer Ceylan'ın 4 yıl sonra evine ilk adımı atmasına tanıklık etti. Cafer'i evde akrabaları ve komşularından oluşan bir kalabalık bekliyordu. Kimi ağlıyor, kimi sarılıp öpüyordu. Evi merakla inceledi çünkü burası eski evi değildi, ailesi yeni taşınmıştı. İlk işi balkona çıkıp etrafı seyretmek oldu. Çayını yudumlarken duygularını Hürriyet'e anlattı. Artık bir iş güç sahibi olmak, hayatıma devam etmek istiyorum. Kürtçe'de bir söz var, bir çukura iki kere girilmez diye. Ben de o çukura bir daha girmeyeceğim. Açık liseyi bitirmeyi düşünüyorum. Ailemden başka en çok şehrimi, toprağımı özledim. Evimde, yatağımda yatmayı özledim, diyor Cafer Ceylan. Milliyet gazetesinin manşeti: kaçış yok, yılbaşı öncesi polis kaçakçılara göz açtırmıyor. İstanbul başta birçok ilde yapılan baskınlarda 200 tonun üzerinde sahte içki, 1 tona yakın etil alkol, 2 ton kaçak tütün, kaçak sigaradan çaya, parfümden kol saatine ve gözlüğe kadar çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi. 95 kişi gözaltına alındı diyor Milliyet gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti: dar gelirliye ucuz ev fırsatı. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği ucuz konut seferberliğinde bütün ayrıntıları açıklıyoruz. Her yıl 100 bin kişi kira öder gibi ev sahibi olacak. Hükümet şehircilik hamlesine yeni bir altın halka ekledi. Dar gelirliler için her yıl 100 bin konut inşa edilecek. 2+1 konutlar 140 ila 180 bin, 3+1'ler 162 ila 210 bin liradan satılacak. %10 peşin ve 240 ay vade ile aylık taksit 894 lira olacak. Konutlar 17 milyar liralık yatırımla 1,5 yılda bitirilecek. Başvurular 15 Aralık 15 Ocak tarihleri arasında olacak. Hane geliri ayda net 5500 lirayı aşmayanlar yararlanacak. 81 ilde konutların inşaatı yeni yılın ilk çeyreğinde başlayacak. Her bölgede konutlar yatay mimari anlayışıyla yapılacak. Milat gazetesinin manşeti: dar gelirli ailelere müjde, 100 bin konut. Erdoğan, 81 ilde yapılacak 100 bin sosyal konutun 1,5 yılda teslim edileceğini söyledi ve ekledi. Aylık 894 liradan başlayan ve 240 aya varan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız. Diriliş Postası'nın manşeti: dar gelirliye müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. 100 bin konut hamlesi. 100 bin sosyal konut tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarımızı %10 peşinatla, aylık 894 lira taksitle ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi yapacağız dedi. Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre sonra ihalesini yaparak Kanal İstanbul'u da gerçekleştireceklerini açıkladı. Yeni Birlik gazetesinin manşeti: Kanal İstanbul Türkiye'yi büyütecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en yakın zamanda ihalesini yaparak Kanal İstanbul'a başlayacaklarını da belirterek, birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye Türkiye'yi büyütecek bu projeyi rafa kaldırmayız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 programımız kapsamında ülkenin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutunda inşa sürecini başlatıyoruz. İnşallah yılbaşı itibarıyla temeli attıktan sonra azami 1 ila 1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Bu projelerle vatandaşlarımıza %10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız ifadelerini kullandı. Yeni Şafak gazetesinin manşeti: Kanal İstanbul'u yapacağız, göreceksin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'nın tezleriyle Kanal İstanbul'a karşı çıkan CHP'lilere tepki gösterirken, İstanbul'u uçuracak çılgın projeden geri adım atılmayacağını söyledi. Belediye başkanı diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Ya sen otur işine bak, inşallah en yakın zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a başlayacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye gazetesinin manşeti Kanal İstanbul siyasi bir hamle. Kanal İstanbul Boğaz'ı felaketten koruyacak. Ayrıca çok daha önemlisi siyasi boyutu olacak. Dünyada sükse yapacak. Cumhurbaşkanı CHP'nin Kanal İstanbul'u engelleme çabası için belediye başkanları diyor ki Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. En kısa sürede başlatacağız. Projenin siyasi boyutu da olacak ki şimdi bunu kullanmıyorum. O siyasi boyutuyla Kanal İstanbul dünyada çok ciddi sükse yapacak dedi. Star gazetesinin manşeti kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı. Dar gelirliye 100 bin konut. Başkan Erdoğan 100 bin sosyal konut projesi için düğmeye bastı. Dar gelirli aileler için hazırlanan projede %10 peşinat, 894 lira aylık ödeme ve 240 ay vadeyle konut sahibi olunabileceğinin müjdesini verdi diyor Star gazetesi. Tank palet satılmadı, işletmesi kiralandı başlığı var. Yatıyor kalkıyor bu tank palet fabrikasını yabancılara sattılar diyor. Burada satış diye bir şey yok. Tank palet fabrikası zararda olan bir yer. Teknolojisi ileri teknoloji değil. 3 firma katılıyor. BMC firması bu ihaleyi alıyor. Satış değil, kiralama, 25 yıllığına işletme ihalesini alıyor demiş Star gazetesi. Bir de ABD senatosundan skandal karar başlığı var. 1915 Ermeni olaylarını soykırım olarak tanıyan karar tasarısı Amerika Birleşik Devletleri senatosunda kabul edildi. Skandala tepki gösteren iletişim başkanı Altun bu ikili ilişkileri tehlikeye atmaktadır. Yaptırım ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçirmeyecek dedi. Son gazetemiz bugün Akşam Gazetesi olacak. Akşam Gazetesi'nin manşeti kantinde denetimli serbestlik. Okul kantinlerinde denetimler düzenli yapılıyor ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın çikolata, şeker, meşrubat ve cipsi yasaklayan yönetmeliğine ne satıcı ne de denetleyen uyuyor. Akşam şırınga çikolatadan yaşanan acı ölümün ardından hem kantinleri hem de denetimleri mercek altına aldı. Kantinler, Gıda Tarım İl Müdürlükleri ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından düzenli olarak denetleniyor. Ancak satış yapamayız bahanesine sığınan işletmeci yasaklı yiyecek ve içecekleri tezgahtan eksik etmiyor. Denetime giden görevliler de yönetmelik içeriği yerine son kullanma tarihi ve hijyene odaklanıyor diyor Akşam Gazetesi. Yönetmelik ne diyor? 2016 tarihli yönetmelik enerji içeceği, meyveli içecek, yapay soda, meyve suyu konsantresi, cipsler, çikolatalar, gofretler, tüm şeker ve şekerleme türleri, dolgulu kekler, şerbetli tatlılar, çerezler satılamaz diyor. Veliler ise tedirgin demiş Akşam Gazetesi. Veliler kantin denetimlerinin daha etkin yapılmasını ve okul etrafında satılan ürünlerle ilgili sınırlamalar getirilmesini istiyor.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Hüsniye Oral hattımızda bizi bekliyor. Hüsniye Oral günaydın.
Günaydın Arzu.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, Ankara'nın gündemi son bir haftadır mecliste yoğunlaşıyor Arzu. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe mesaisi devam ediyor. Bugün de bütçede Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülecek Meclis Genel Kurulu'nda. Ayrıca mecliste Milli milletvekillerinin basın toplantıları da var. Bunları da takip ediyor olacağız biz Merkez Haberler olarak. İyi Parti'de bir basın toplantısı var. Asgari ücretle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı. Ayrıca terörle mücadele davaları da devam ediyor. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi davaları devam ediyor. Bizler de bu davaları da yakından takip ediyor olacağız ve gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
Hüsniye Oral, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri değerlendireceğiz sizinle. Gazete manşetlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı ve orada bir konuşma yaptığı 100 bin konut projesi, dar gelirliye 100 bin konut projesi ile ilgili gelişmeler var. Ayrıntılar da var gazete manşetlerinde. Siz nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi özellikle son 10 hatta bunu 15 yıl diyebiliriz. TOKİ eliyle Türkiye'de sanıyorum 1 milyona yakın konut yapıldı. Hı hı. Bu anlamda özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması amaçlanıyor. Ve bu da yine 20 yıla varan vadelerle insanlara ev sahibi olma imkanı getiriliyor. Tabii son derece önemli. Türkiye'de biliyorsunuz herkesin, çalışan herkesin amacı hani o klasik tabirle başını sokacak bir ev sahibi olmaktır. TOKİ'nin yani devletin de TOKİ aracılığıyla dar gelirli imkanı olmayan insanlara böyle bir şans tanıması, fırsat vermesi sosyal devlet olmanın da bir gereği aynı zamanda. Tabii bunun yanı sıra inşaat sektörüne de bu hamlenin olumlu yönde katkıları olacaktır. Zaman zaman tabii eleştiriler yapılıyor. İşte bu TOKİ'nin mimarisiyle ilgili eleştiriler yapılıyor. Kimileri bunu bir rant yaratma çabası olarak görüyor. Bakın şimdi belki bu söyleyeceğim yanlış anlaşılacak ama rant yaratmak kötü bir şey değildir. Yani bunu sanki bize o kadar kötü bir şeymiş gibi anlatıyorlar ki siz rant yarattığınız zaman orada bu aynı zamanda istihdam yarattığınız anlamına geliyor. İnşaat sektörü mesela 20 küsür sektörü besleyen bir sektör, inşaat sektörü. Yani bu anlamda da böyle artıları var. Ama dediğim gibi en önemli artısı hani yıllarca başını sokacak bir ev hayaliyle yaşayan dar gelirli vatandaşların böyle bir imkana kavuşması. İnşallah devamı gelir diyelim.
Peki, şimdi bir de Kanal İstanbul'la ilgili açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesine en kısa sürede, en yakın zamanda başlayacaklarını belirtiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de CHP'yi eleştiriyor. CHP'nin çıkışları dolayısıyla nasıl değerlendirirsiniz?
Ya bu Kanal İstanbul tartışması aslında Türkiye'nin çok aşina olduğu bir tartışma. Şimdi 1973 yılında İlk Boğaz Köprüsü, birinci Boğaz Köprüsü yapıldığında dönemin başbakanı Süleyman Demirel, kendisi bir mühendis biliyorsunuz, inşaat mühendisleri de odasına üye. O köprüyü yaptı diye odadan atılıyor inşaat mühendisleri odasından. Çünkü o dönemde de köprüye karşı çıkanlar var, hem de çok ciddi itirazlar var. 1987'de ikinci Boğaz Köprüsü'nü Turgut Özal yapıyor. Onu da elektrik mühendisleri odasından atıyorlar bu köprüyü yaptı diye. Üçüncü köprü işte Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanlığı döneminde yapıldı 2013'te. O da gemi mühendisleri odasına üye. Onun da atılması için bir girişim yapılıyor. Yani şuraya gelmeye çalışıyorum. Türkiye'de tarih boyunca, yakın tarih boyunca ne zaman hani bu ülkenin, milletin menfaatine bir büyük proje hayata geçirilmeye çalışsa böyle bir itiraz kültürüyle bu engellenmeye çalışılıyor. Son dönemlerde bunu çevrecilik maskesiyle engellemeye çalışıyorlar. Yani bakın mesela en somut örneklerinden biri yeni açıldığı için İstanbul Havalimanı. Ben işim dolayısıyla haftada bir gün İstanbul'a gidiyorum. Havalanı ilk açıldığında Nisan ayı başlarıydı sanıyorum. Gerçekten çok tepki vardı. Yani uçakta bekleme süreleri uzundu. İşte insanlar çok fazla beklediklerinde havaalanına ulaşmakta zorluk çektiklerini söylüyorlardı. Şimdi yaz aylarından itibaren ben bakıyorum, havada uçakta gözlemliyorum. Herkes son derece memnun. Yani o şikayetler bayağı bir azalmış durumda. Bekleme süreleri azaldı. Uçaklar zamanında iniyor, zamanında kalkıyor. Yani şu önemli bir şans tanımak gerekiyor. Daha doğrusu yeni bir hizmet ve bunun oturması için zamana ihtiyaç var. Şimdi uzak olduğu söyleniyordu. Ankara'da da mesela havaalanı 35 kilometre şehir merkezine. Yeni havalimanı da İstanbul'da 32 kilometre. Yani aslında çok da uzak değil. Şuraya geleceğim. Yani Kanal İstanbul'da ilgili de öyle senaryolar ortaya atıyorlar ki, yani ne depremi tetikleyeceğini bırakıyorlar, ne çevreyi mahvedeceğini, ne işte Karadeniz'in suyu şöyle olacak, Marmara'nın suyu böyle olacak anlatılıyor. Ama şimdi yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. Bir devlet geleneği olan bir ülkeyiz. Ve burada Kanal İstanbul'da ilgili 45 üniversitenin, bilim adamlarının, mühendislerin ortak çalışmasıyla hazırlanmış raporlar var. ÇED raporu var. Bu projenin hayata geçirilmesinde uygulanacak yöntemin belirlendiği, hangi önlemlerin alınacağını tespit edildiği raporlar var. Yani bir devlet böylesine mega bir projeyi yaparken bunları düşünmez mi? Yani bazı gazeteci arkadaşların ya da ne bileyim işte ideolojik kaygıları, bilim adamı kimliklerinin önüne geçmiş bazı isimlerin kaygılarını, endişelerini devlet hesaba katmıyor mu? Tabii ki katıyor. Yani Kanal İstanbul projesi Türkiye açısından Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi hem bir prestij projesi hem de stratejik anlamda çok önemli bir proje. İsterseniz biraz ondan bahsedelim. Bakın şimdi Boğazların hukuki statüsü 1936 tarihli Montreux Antlaşması ile belirleniyor. Öncesinde Lozan'da mesela bizim Boğazlar üzerindeki haklarımız daha da az. Montreux'da biraz genişliyor ama o da aslında bizim egemenlik haklarımızı tam olarak karşılayan hükümler içermiyor. Yani Montreux imzalandığında Boğazlardan geçmesi öngörülen gemi sayısı 3000 civarında. Yıl 1936. Şimdi 2020 yılına gelmişsiniz. 2050 yılında şu an sanıyorum 25 ile 40 bin arasında gemi geçiyor. 2050 yılında bu sayının 78 bine geleceği belirtiliyor. Ama İstanbul'un nüfusu 1936'da kaçtı? Belki 1 milyon bile değildi. Şimdi her iki yakasında 10 milyon kişinin yaşadığı bir kentten bahsediyorsunuz. Ve dünyanın en tehlikeli su yollarından biri olarak gösteriliyor İstanbul Boğazı. Düşünebiliyor musunuz? Binlerce ağır tonajlı gemi orayı kullanıyor. Ve dünya petrol ticaretinin hatırı sayılır bir bölümü oraya üzerinden, Azeri petrolü, işte Rus petrolü oraya üzerinden transit olarak geçiyor. Gideceği yerlere gidiyor. Yani geçmişte yaşanan bazı felaketler de var. Tanker kazaları da var. Yani Allah korusun orada bu yoğunluğu kaldırmıyor. Zaten bazı gemilerin haftalarca beklediği söyleniyor biliyorsunuz. Boğazı kullanmak için. Ve Montreux'a göre de o gemiler, ticaret gemileri kılavuz kaptan bile almak zorunda değil boğazlardan geçerken. Ya biz 20 milyonluk Türkiye'nin gözbebeği bir kenti işte gemi kaptanının inisiyatifine bırakıyoruz. Yani binlerce ton ağırlığındaki petrol taşıyan bir tankerin hava şartlarından olabilir, kaptanın ihmalinden olabilir, İstanbul Boğazı'nda yaratacağı tahribatı düşünebiliyor musunuz? Şimdi burada en iyimser tahminlerle hayata geçtiğinde 2023 yılına kadar da %65'inin tamamlanması öngörülüyor. Bir kanalla, Kanal İstanbul'la yıllık 2-3 milyar dolarlık bir gelire kavuşacağı Türkiye'nin tahmin ediliyor. Yine bunun stratejik anlamda şöyle bir önemi de var. Bakın İstanbul'a Türkiye'nin gözbebeği diyoruz ama bütün askeri ve stratejik haritalarda, planlarda İstanbul'un alan derinliği dar. Yani sınıra, Yunanistan-Bulgaristan sınırına yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta. Ve olası bir saldırıda, hani Allah korusun tabii böyle bir şey ihtimal yok ama bunlar hesaplanıyor. Stratejik olarak bunlar hesaplanıyor. Trakya'nın, daha doğrusu İstanbul'un işgali girişiminde, ki 2. Dünya Savaşı, Hitler'in aslında iki planı var. Bir tanesi Türkiye üzerinden Kafkaslara gitmek, diğeri Rusya üzerinden. Rusya'yı tercih ediyor. İstanbul'da Türkiye'yi de tercih edebilirdi. İstanbul savunma noktasında coğrafi şartların getirdiği bazı dezavantajlar olduğu belirtiliyor askeri raporlarda. Kanal İstanbul yapıldığında bir anlamda oraya da bir güvenlik seti oluşturmuş oluyorsunuz. Yani ben bunu şu anlamda ben söylemiyorum, benim görüşüm değil bu. Askeri planlardan bahsediyorum. Bu anlamda da Türkiye'ye katkısı olacak. Yani dünyada Süveyş kanalı var, Panama kanalı var. Bütün bunlar tıkır tıkır işliyor. Neden Türkiye elinde böyle bir imkan varken böylesine bir mega projeyi hayata geçirmesin? Yani bunu ben hani dedim ya, bizim bu yönde bir itiraz kültürümüz var Türkiye'de maalesef. Onun bir yansıması olarak görüyorum. Yani bir iç politika malzemesi haline getirilmeye çalışılıyor. İşte yaptırmam, ettirmem. Niye yaptırmıyorsunuz? Gerekçeniz ne? Rant oluşur. Az önce de söyledik ya, rant oluşması öyle anlatıldığı gibi kötü bir şey değil. Yani sonuçta o rant bu milletin hizmetine sunulacak bir rant. Yani meseleye hem biraz stratejik açıdan bakmak lazım, hem biraz ülke menfaatleri açısından bakmak lazım. Bir de bu çevrecilik maskesiyle yürütülen kampanyalara çok itibar etmemek gerekiyor. Bakın bir örnekle bitireyim. 2013'ünde Gezi olayları patlak verdiğinde olayların durdurulması için Ankara'da hükümet yetkilileriyle görüşen bir heyet vardı. O heyetin 6 maddelik bir talebi vardı. O talepler neydi biliyor musunuz? Kanal İstanbul'da içlerinde devam eden ve başlatılması öngörülen mega projelerin durdurulmasıydı. Bunun içinde 3. havalimanı vardı, 3. köprü vardı, işte Kanal İstanbul vardı, İzmir İstanbul otoyolu vardı. Ne oldu? O projelerin büyük bir bölümü şu anda hayata geçmiş durumda. Ne kazandı Türkiye, ne kaybetti bir baktığınız zaman bugün dünyada en büyük yatırımlar olarak gösterilen 10 projenin 5'i ya da 6'sı Türkiye'de. Eğer biz onların dediklerini yapsaydık bugün ne 3. havalimanı olacaktı, ne 3. köprü olacaktı, ne İstanbul-İzmir otoyolu olacaktı. Ha şimdi ellerinde bir Kanal İstanbul kaldı, onu engellemeye çalışıyorlar. Ben çok sağlıklı bir tepki olarak görmüyorum bunu açıkçası.
Peki, evet, bir de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberler var. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nden önceki gün geçen ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla Rusya'dan S-400 füze sistemi alımını hedef alan yaptırım tasarısının ardından dün de ABD Senatosu 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen Ermeni tasarısını oy birliğiyle kabul etti diyor gazete haberi. Nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok eyalette bu kabul edilmiş durumdaydı. Şimdi bunu federal anlamda yaymaya çalışıyorlar. Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilmişti sanıyorum. Senato'da da. Şimdi tabii Trump'ın önüne gidecek. Trump'ın burada takınacağı tavır önemli. Yani bakın, Amerika Birleşik Devletleri, işte Almanya'sı, Fransa'sı, hepsi hemen hemen bu sözde Ermeni soykırımıyla ilgili tasarıları kabul ediyorlar. Bizim tezimiz şu her zaman: tarihi tarihçilere bırakalım. Biz açıyoruz da bütün belgelerimizi, bilgilerimizi. Gelin bu konuya bakalım, tartışalım diyoruz. Tabii bu olay siyasi. Onların yani gerçekten böyle bir soykırım olmuş mu olmamış mı, bu noktada bir şeyleri yok. Hem Amerikan iç kamuoyunda işte oradaki Ermeni nüfusu cezbetmek için, hem de Türkiye'yi Barış Pınarı ve sizin de söylediğiniz gibi S-400 alımı nedeniyle köşeye sıkıştırmak için tozlu raflardan indirilip önümüze konulan bir tasarı. Hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Zaten dünyanın çeşitli parlamentolarında yıllardır işte kabul edilen bir şey. Ha, uzun vadede şöyle bir hesap yapılıyor. Veriliyor ki işte bu ileride Türkiye'den toprak talebinde bulunabilirler diye Ermeniler. Ya bu ülke neler gördü, ne badireler atlattı. 1000 yıldır bu topraklardayız. Yani bugün 50 milyon Kızılderili'yi katleden bir Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın her yerinde darbelerle seçilmiş hükümetleri deviren bir Amerika Birleşik Devletleri, herkes her şeyin, her ülkenin kirli geçmişinden haberdar. Sadece 2000'li yılların başında Irak'ta 1 milyon insanı katlettiler. Kimyasal silah var diye Irak'a müdahale ettiler. Sonradan da itiraf ettiler ya, kimyasal silah yokmuş burada diye. Afganistan'da yaptıkları ortada. Sadece Amerikalıların değil yani, bakın bugün insan haklarıydı, şuydu buydu, bu anlamda sözlü duyarlılık gösteren İngiltere'si, Almanya'sı, Almanya'yı hiç konuşmayalım. Daha 2. Dünya Savaşı'nda bütün dünyada yaptıkları zulümler ortada. Dediğim gibi bu tamamen Türkiye'yi, Barış Pınar Harekatı'nda biz onların öyle bir nasırlarına bastık ki, onların o Büyük Orta Doğu projesini boşa çıkarttık ve o Akdeniz'e açılan terör devleti projesini boşa çıkarttık. Hala onun şokunu atlatmış değiller. S-400'leri bahane ediyorlar. S-400'ler bazı NATO ülkelerinde de var. Bu hep konuşuluyor. NATO Genel Sekreterinin bu anlamda Türkiye'ye yönelik olumlu açıklamaları var. Hal böyleyken siz bunu bahane edip Ermeni yasa tasarısını alelacele, sözlü soykırım yasa tasarısını alelacele bizim karşımıza çıkartıyorsanız, burada siyasi hesaplarınız var demektir. ABD'nin Türkiye ile ilgili bir türlü terk edemediği bir ezberi var. Onlar eski Türkiye'yi istiyorlar. Yani onlar ne derse yapan, Orta Doğu'da onların jandarması görevini üstlenen bir Türkiye hayal ediyorlar. Ama o günler geride kaldı. Yani yeni dünya düzeninde zaten böyle bir şey yok. Yeni dünya düzeninde ABD de eskisi kadar güçlü değil. Zaten bütün gelişmeler bunu gösteriyor. Türkiye de burada bağımsız bir dış politika takip ediyor. Kendi milli çıkarlarını önceleyen bir politika takip ediyor. Bunun yarattığı yansımalar bunlar. Bu krizde aşılır. Yani kimse merak etmesin. Son 2-3 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde ne krizler yaşadık? Tamamını aştık. Bunu da aşacağız. Çünkü ABD bu bölgede Türkiye olmadan yol yürüyemeyeceğini biliyor, görüyor. Bunlar hep Türkiye'yi kendi yanına çekme çabaları. Ha, Türkiye de diyor ki, evet bir NATO'da ortağız, müttefikiz ama bu müttefiklik, bu ortaklığın şartlarını artık beraber belirleyeceğiz. Bütün kavga şu an bu. Rayına girecektir bence ilişkiler. Bunlar dediğim gibi o ABD'nin eski ezberini bir türlü terk edememesinin getirdiği yansımalar.
Peki bir de Doğu Akdeniz'de gelinen son durum ve Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası meselesi var. Bu muhtıranın tescil edilmesi için Birleşmiş Milletler Sekreteryası'na iletti Türkiye diyor Hürriyet gazetesi. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi bakın, bütün dünya kamuoyunda taraflı tarafsız herkes şunu söylüyor, diyor ki Türkler büyük bir iş başardı. Gerçekten öyle. Yani bu bizim Akdeniz'de bizi aslında Antalya Körfezi'ne hapsetmeye çalışıyorlardı. Yani bizim için öngördükleri sadece bizim Antalya açıklarına hapsedilmemizdi. Ve bugün dünyanın gözünün üzerinde olduğu trilyonlarca dolarlık enerji rezervlerine sahip Akdeniz'den, Doğu Akdeniz'den bizim pay almamızı engellemeye çalışıyorlardı. Biz yakın tarihte son 3 yılda 4 yılda oraya gönderdiğimiz sondaj gemileriyle, arama gemileriyle, bakın bunlar gerçekten çok önemli, ilginçtir. Bugüne kadar hiçbir hükümet enteresan bir şekilde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj yapmasını sağlayacak gemisi olmamasını kendisine dert etmemiş. Çok ilginçtir bu. Niye? Çünkü sizin orada zaten faaliyet göstermenizi istemiyorlardı. Orada bir plan yaptılar. İşte Güney Kıbrıs'ı, Yunanistan'ı, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır'ı, İsrail'i. Orada Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yasal haklarını, çıkarlarını almasını engelleyecek planlardı bunlar. Biz önce oraya gönderdiğimiz gemilerimizle, Mavi Vatan tatbikatıyla onlara verdiğimiz mesajlarla, arkasından bu Libya ile yapmış olduğumuz, bence yakın tarihin diplomatik anlamda en önemli başarılarından birisidir ki bütün dünya bunu takdir ediyor. Yunanistan hala bunun şokunu atlatabilmiş değil. Türkiye'yi sağa sola şikayet etmeye çalışıyor. Ama bizim anlaşmayı imzaladığımız Libya'da biliyorsunuz şu an 3 ayrı bir yapı var. Ama bu Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümet aynı zamanda. Hı hı. Enteresandır, bu hükümete karşı o Hafter denilen bir adam var orada. Onu desteklemeye çalışıyorlar. Yani büyük bir savaş yaşanıyor orada. Yani büyük bir iktidar ve güç mücadelesi Doğu Akdeniz'in enerji kaynaklarına sahip olma anlamında. Türkiye yaşadığı bunca badireye rağmen, 7 düvel üstüne gelmesine rağmen Doğu Akdeniz'de attığı bu diplomatik adımla çok önemli bir kazanım elde etti. Dışlanmaya çalışıldığı masaya eskisinden daha güçlü bir şekilde oturmayı başardı. Yani bu gerçekten önemli ve tarihi bir diplomatik başarıdır.
Peki. Evet, gelişmeler bu yöndeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz. Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yazarı Ali Öcal stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Sporda yaşanan gelişmeleri Başakşehir'in başarısıyla başlayalım. Ne dersiniz? Başakşehir Avrupa arenasında dün tarih yazdı ve Avrupa yolunda yoluna devam eden tek takım oldu.
Evet, dün gece hepimiz Başakşehir'le çok büyük bir gurur yaşadık. Gerçekten dört takımımız Avrupa'da mücadele ediyordu. Bir gün önce Galatasaray, Paris Saint-Germain'e 5-0 yenilerek Avrupa'ya veda eden ilk takımımız olmuştu. Dolayısıyla dün gece oynanan maçlar çok önemliydi. Trabzonspor, Basel karşısında 2-0 mağlup olup tek bir puanla Avrupa'ya veda ediyordu. Beşiktaş da İngiltere'den çok büyük bir hezimetle dönüyordu. 4-0'lık bir mağlubiyetle sadece 3 puanla Avrupa macerasını defterine kapıyordu. Tek temsilcimiz Başakşehir kalmıştı. Medipol Başakşehir'in oynayacağı karşılaşma son derece önemliydi. Ve çok önemli de bir rakibi vardı. Borussia Mönchengladbach, yani Almanya'nın çok önemli bir takımı ve ligde de lider durumdaydı. Bu karşılaşma Başakşehir açısından ve ülkemiz açısından son derece önemliydi. Karşılaşmaya istediğimiz gibi başlayamadık. 33. dakikada Marcus'un golüyle 1-0 yenik duruma düştük. Tam ilk yarı kapanırken İrfan Can kahvecinin attığı golle soyunma odasına büyük bir umutla girdik. Tabii ikinci yarıda çok farklı bir Medipol Başakşehir vardı. 300'e yakın Türk futbol sever de takımımızı destekliyordu. Tabii bunun yanında Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu, ondan sonra Amili Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş de tribünlerdeydi ve Medipol Başakşehir ikinci yarıda çok iyi bir mücadele ortaya koydu ve son dakikada Enzo Kırvelli'nin golüyle 2-1 sağdan galip ayrılarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatıyordu. Yani ilk 32 takım arasına adını yazdıran tek Türk takım oluyordu. Bu Başakşehir açısından da son derece önemli bir başarıydı. Tabii ülkemiz açısından da çok önemliydi. Çünkü Avrupa'daki puanlar da çok önemliydi ve sıralamayı da etkileyen bir durumdu. Trabzonspor sadece bir puanla 6 maçta ülkemize bir puan kazandırabilmişti. Galatasaray sadece 2 tane beraberlik alarak 6 maçta tamamlamıştı ve çok da fazla gol yemişti. 15 gol yiyip Fatih Terim'in öğrencileri sadece 2 gol atabilmişti ve 2 tane beraberlik alabilmişti. Beşiktaş'ın da sadece 3 puanı vardı. Dolayısıyla Medipol Başakşehir'in kazandırdığı 10 puan ülke sıralamasında da bizi son derece mutlu etti. sadece iki tane mağlubiyeti vardı. O da Roma'ya karşısında alınan mağlubiyetlerdi. Ülkemiz şu anda Avrupa sıralamasında 11. yerde sıralamada yerini koruyorsa ben bu sezon bu başarıyı Medipol Başakşehir'e borçluyuz. Medipol Başakşehir'in başarısı hepimizi gururlandırdı.
Evet, biz de başarılarının devamını diliyoruz. Başakşehir'in umarız yolu hep başarılarla dolu olur. Bir de basketboldan güzel haberler var. Onu da alalım.
Tabii. Türkiye Basketbol Ligi'nde de heyecan tüm hızıyla devam ederken Türk Hava Yolları Basketbol Ligi'nde de 13. hafta karşılaşmaları dün gece oynandı ve Avrupa Ligi'nde bir Türk derbisi vardı. Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya geldiydi. Anadolu Efes ligin lideriydi. 12. haftayı lider olarak tamamlamıştı ve 81-73 Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ederek puanını 23'e çıkarar liderliğini sürdürdü. Bu karşılaşmada üst üste 7. galibiyetini alması Anadolu Efes'in Avrupa basketbolu adına ve ülkemiz adına son derece sevindirici bir sonuçtu. Bu karşılaşmada özellikle 22 sayı atan ve 9 reboundla oynayan Simon karşılaşmanın en önemli skorer ve yıldız oyunculardan biri olmuştu. 13. hafta sonunda Anadolu Efes 24 puanla Avrupa'da da lider. Bu da büyük bir gurur. Bunun yanında tabii Real Madrid 23 puanla ikinci sırada yer alıyor. Barcelona'nın bir karşılaşması eksik. Bu akşam o da Panathinaikos'la karşı karşıya gelecek 22'de saat. Dolayısıyla ilk 3 sırada Anadolu Efes 24 puanla lider. Barcelona ve Real Madrid sıralanıyor. Fenerbahçe ise 13. sırada 18 puanla devam ediyor. Avrupa'daki bu başarı tabii hafta sonunda da bir yine Anadolu Efes Fenerbahçe derbisine neden olacak. Fenerbahçe ile Anadolu Efes ligde de karşı karşıya gelecekler. Anadolu Efes tabii ligde de lider. Fenerbahçe de hemen onun arkasında 20 puanla üçüncü sırada. Bu karşılaşmada saat 17.30'da başlayacak. Dolayısıyla bu haftaya Anadolu Efes ve Fenerbahçe karşılaşmaları basketbol adına damgayı vurdu ve gazetelerin manşetlerine bir hayli haber yansıdı diye düşünüyorum.
Peki, o zaman tekrar futbola dönebiliriz. Spor Toto Süper Lig'de son durum nedir? Bu hafta sonu kimler kimlerle karşılaşacak?
Evet, Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmaları bu akşam start alacak. Aytemiz Alanya Spor'la Antalya Spor saat 20.30'da karşı karşıya gelecekler Bahçeşehir Okulları Stadında. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Ertesi günkü karşılaşmalarda da cumartesi gün 3 karşılaşma olacak. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Gençler Birliği Göztepe, Galatasaray Ankara Gücü karşılaşmalarıyla cumartesi mesaisi de Süper Lig'de tamamlanacak. Pazar günde 3 karşılaşma var. Gaziantepspor, Kayserispor, Sivasspor, Fenerbahçe. Sivasspor biliyorsunuz ligin lideri. Bugüne kadar tarihinde görmediği bir başarıyı sağlamış durumda. 30 puanla ligin zirvesinde. Yani Trabzonspor ve Bursaspor'dan sonra Anadolu'dan bir şampiyon çıkar mı? Henüz çok erken ama Sivasspor'un başarısı da bu haftaki gazete manşetlerinde bir hayli fazla yer aldı. Pazar günü son maçı da Beşiktaş Malatya ile karşılaşırken pazartesi günü iki karşılaşmayla da Süper Lig'de 15. hafta tamamlanmış olacak. Trabzonspor, Denizlispor, Başakşehir'de Konyaspor'la oynayacak. Her iki karşılaşmanın da başlama saatleri saat 20. Şöyle bir de puan durumlarına baktığımız zaman Sivasspor 30 puanla lider, Beşiktaş 27 puanla ikinci, Trabzonspor'da 26 puanla üçüncü sırada bulunurken ligin en alt sırasında Kasımpaşa ve Antalyaspor 15. ve 16. sırayı paylaşıyorlar. 12'şer puanı var. Kayserispor'un 10, sonuncu Ankara Gücü'nün ise 9 puanı var. Tabii yarın bir başka önemli karşılaşma da voleybolda. Vestel Sultanlar Ligi'nde 11. haftanın erteleme karşılaşmasında lider Eczacıbaşı ile Vakıfbank takımları karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın sonucu da son derece merakla beklenen maçlar arasında. Evet. Bu karşılaşma 18.30'da Burhan Felek spor salonunda oynanacak.
Peki, başarılar diliyoruz takımlarımıza. Bir Ankara'da
Ankara'da önemli bir etkinlik var. Hafta sonu dünya badmintoncuları Ankara'da toplanacak. 16-18 Aralık'ta uluslararası gençler badminton turnuvasıyla 13 ülke mücadele edecek. Olimpiyat Hazırlık Merkezi Badminton Keçiören'de bulunmakta. Hemen ardından 2020 Olimpiyat Oyunları kota puanı veren Uluslararası Büyükler Turnuvası var. Burada da toplam tam 37 ülke mücadele edecek. 231 sporcu da olimpiyat kotası alabilmek için ter dökecek. Bu turnuva son derece önemli. Tabii programlarımızda her zaman yaklaşmakta olan olimpiyatlar da bizi son derece ilgilendiriyor. Artık kotalar yavaş yavaş alınmaya başlanıyor. Bir önceki olimpiyatta 103 tane sporcuyla katılmıştık. 45 tane kadın, 58 tane erkek olmak üzere. 2020 Tokyo Olimpiyatları için şu ana kadar da yanılmıyorsam 35'e yakın sporcumuz olimpiyata katılma hakkını elde etmiş durumda. Dilerim 2016'dan daha fazla sporcu sayısıyla olimpiyatlarda yer alırız diye düşünüyorum.
Peki, şimdi bir de A Milli Futbol takımımızın Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimize destek için maçlarda verdiği asker selamı. O dönem Avrupalıları rahatsız etmişti ve konu UEFA'ya taşınmıştı. Onunla ilgili UEFA'dan bir haber geldi. UEFA kınama cezası verdi Türk milli takımına. Nasıl değerlendireceksiniz bu gelişmeyi?
Yani biz ülke olarak bazı şeylere çok değer veren bir ülkeyiz. Her ülkenin kendine göre çok özel hassasiyetleri var. Yani bizim bu kadar güzel bir hassasiyetimiz, özellikle zor korunmakta olan dünya barışının korunması adına sporu bu kadar etkin şekilde kullanmamızın bana göre cezalandırılması ne sportif anlayışa ne centilmenliğe hiçbir şeye sığacak bir şey değil. Kaldı ki bir başarı vardı, kaldı ki bir sıkıntılar vardı. Özellikle dünya barışının korunması adına sporun etkin şekilde kullanılmasını her fırsatta dile getirenler, yani böylesi bir tepkiye, böylesine bir jeste, böyle bir ceza vermelerini asla ve asla kabul edemiyorum. Çünkü bu çok özel bir durumdu ve dünya barışına katkı sunacak bir durumdu. Dolayısıyla UEFA'nın bu almış olduğu kararı ben doğru bulmuyorum yani.
Evet, Türkiye'nin itiraz hakkı var.
Mutlaka, mutlaka itiraz edeceğiz, etmemiz de gerekiyor. Neticede ülkemize yapılan bir saldırılar var. Ülke topraklarının bütünlüğüne yönelik hareketler var. Barışı zedeleyecek eylemler var. Dolayısıyla bunlara da en demokratik şekilde bu tür sosyal etkinlikler içerisinde de mesajlarınızı da verebilmeniz lazım. Bana göre o gün çok büyük bir abartıyla verilmedi bu. Sadece bir asker selamından eğer bu kadar rahatsız oluyorsa, biz gerçekten asker bir milletiz. Bizim köklerimizde askerliğe karşı çok büyük bir hassasiyet var. Bunun sebepleri arasında da çabuk hep tehdit altında olan bir ülkeyiz. Etrafımızda çok çok sıkıntılar var ve ben o gece, yani olayın çok abartıldığını zannetmiyorum ama neden böyle bakıldı bunu da anlamakta zorlanıyorum.
Peki bu cezanın milli takımın yolunda ilerlemesine bir etkisi var mı?
Zannetmiyorum. O kadar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etmiş bir Türkiye var. Mutlaka bir takım yaptırımlar ne olabilir ama yani bence yolumuza devam edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda da çok başarılı sonuçlara imza atacağımızı düşünüyoruz. Çünkü Şenol Güneş'le yeni bir jenerasyon, yeni bir heyecan yakaladık. Hı hı. Ve Haziran ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası finallerinde de büyük bir heyecanla, merakla bekliyoruz diye düşünüyorum.
Evet, Haziran'a kadar herhangi bir maçı var mı?
Yok, yok, tamamlandı. Artık hazırlık maçlarıyla ilgili maçlarımızı hazırlanacağız. Başka bir şey kalmadı.
Peki, evet, sporda yaşanan gelişmeleri sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Sağ olunuz. Spor yazarı Ali Öcal konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu, camilerimizden ezan sesini duymak, birlikte namaza durmak, aynı duaya el açmak demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu sadece bir radyo değil, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan hasretini dindiriyor, memleketi size getiriyor.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu bölgesiyle Bilecik, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'nin hafif kar yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevreleriyle İzmir, Aydın, Muğla kıyıları, Çanakkale ve Adana'nın güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara çok bulutlu ve hafif yağmurlu 9, İstanbul çok bulutlu 14, İzmir çok bulutlu ve sağanak yağışlı 15, Erzurum çok bulutlu ve kar yağışlı 2, Amsterdam sağanak yağışlı 7, Atina az bulutlu 17, Bağdat az bulutlu 17, Berlin çok bulutlu 4, Kiev çok bulutlu 1, Lefkoşa sağanak yağışlı 18, Londra yağmurlu 8, Madrid hafif sağanak yağışlı 13, Mekke açık 32, Moskova çok bulutlu 0, New York hafif yağmurlu 9, Paris yağmurlu 8, Pekin az bulutlu 9, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Saraybosna az bulutlu 3, Viyana yağmurlu 3, Zürih karla karışık yağmurlu 3 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı telefon hattımızda olacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyunca yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Dinliyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 9-13 Aralık tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a yönelik suçlama maddelerini açıkladı. Adalet Komitesi, Donald Trump'a gücü kötüye kullanmak ve Kongre'nin çalışmasını engellemek suçlarının yöneltileceğini duyurdu. Söz konusu maddelerin resmi olarak Temsilciler Meclisi salonunda oylanabilmesi için komitenin maddeleri ayrı ayrı ya da birleştirip onaylaması gerekiyor. Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi 2 gün boyunca sabahtan akşama canlı yayınlanan oturumlarda maddeleri tartışırken çarşamba yapılması planlanan oylama cuma Türkiye saatiyle 18'e kaldı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Adalet ve İstihbarat Komiteleri Başkanları yaptıkları açıklamalarda Trump'ın Amerikan halkına yeminini ihlal ettiğini iddia ettiler. Donald Trump'sa açıklamaya tepkisini cadı avı diyerek gösterdi. Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı'na baskı yapmadığını, bunun Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından da bizzat doğrulandığını hatırlattı. Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grissom da resmi olarak atılan bu adımı temelsiz ve partizan olarak tanımladı. Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi suçlama maddelerini oyladıktan sonra Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın suçlanmasına dair asıl oylama yapılması planlanıyor. Temsilciler Meclisi'nde oylamaya geçilir ve evet oyu fazla çıkarsa bu Trump'ın suçlanması anlamına gelecek ve Senato'da yargılama süreci başlayacak. Trump'ın suçlu bulunması için 100 senatörden 67'sinin evet oyu kullanması gerekiyor. Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da bu şimdilik olası görünmüyor. Senato Cumhuriyetçi Parti lideri Mitch McConnell bu durumda 2020 Ocak ayını geçirmeden yargılama sürecine geçilebileceğini açıkladı. Donald Trump da Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da bir an önce yargılanmak istediğini söyledi. McConnell'ın Trump'ı yargılamak yerine aklanması için oylama yapılması seçeneğini düşündüğü de konuşuluyor. Kulislerde konuşulan bir başka konuysa demokratların sonuç alamayacakları bir azil sürecine girerek 2020 başkanlık seçimini ve bazı bölgelerdeki temsilciler meclisi koltuğunu kaybetme endişesi taşıdıkları şeklinde. Temsilciler Meclisi'nde bazı Demokrat Partili vekiller Donald Trump'ın 2016'da kazandığı eyaletlerden vekilliklerini sürdürüyor ve Trump'ı azledemeyecekleri bir sürece girerek seçmenin tepki oylarıyla koltuklarını kaybetmek istemedikleri ifade ediliyor. Söz konusu Demokrat vekillerin bu nedenle Trump'ı yargılama sürecine sokacak bir suçlama oylaması yerine herhangi bir bağlayıcılığı olmayan gen soruyla başkanı kınama seçeneğini tercih edebilecekleri belirtiliyor. Demokrat Partili vekillerin bu görüşünü korumaları durumunda parti yönetiminin Trump'ı suçlamaktan vazgeçmesi de ihtimal dahilinde. Amerikan medyasının yayımladığı bazı gizli belgeler Afganistan'da 18 yıldır devam eden savaşla ilgili bazı gerçeklerin gizlendiğini ortaya koydu. Washington Post'un yayımladığı 2000 sayfalık gizli belgelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin 400 üst düzey yetkilisinin savaşın artık kazanılamayacağı gerçeğini çarpıttıkları belirtildi. Beyaz Saray eski Afganistan masası sorumlusu Korgeneral Douglas Lute'un Afganistan'ı anlamadıkları ve nasıl bir yükün altına girdiklerini fark etmedikleri hakkındaki sözlerine yer verildi. Lute'un 2015 yılındaki bir raporda Amerikan halkı bu başarısızlığın büyüklüğünü bir bilse 2000 askerimizin hayatını boşuna kaybettiğini kim söyleyebilir dediği ortaya çıktı. Amerikalı yetkililerin Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan stratejisinin yanlış olduğunu bilmesine karşın kamuoyuna açıklamadığı ve çarpıttığı da ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan eski özel temsilcisi James Dobbins de fakir ülkeleri zenginleştirmek ya da otoriter ülkeleri demokratik hale getirmek için işgal etmedikleri, şiddet yaşanan ülkelere barışı getirmeyi amaçladıkları ama Afganistan'da başarısız oldukları şeklindeki sözleri çarpıcı notlar arasında. Yazıda ayrıca şimdiye kadar 2309 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği Afganistan harekatına 1 trilyon dolara yakın para harcandığı ancak buna istihbarat gibi yan harcamaların dahil olmadığı da belirtildi. Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley Temsilciler Meclisi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikası başlıklı oturumda vekillerin sorularını cevaplandırdı. Suriye'nin kuzeyindeki mevcut durumun istikrarlı olduğunu belirten Esper, mültecilerin dönüşünü dikkatle takip edeceklerini söyledi. Bir vekilin, Kürtlerle ortaklık kurup sonra bölgeyi terk edersek dünyanın başka yerlerinde ortak bulabilir miyiz şeklindeki sorusuna karşı Mark Esper, Suriye demokratik güçlerine onları korumak ya da özerk bir devlet kurmalarına yardımcı olmak için söz vermediklerini söyleyerek cevap verdi. Genelkurmay Başkanı Mark Milley de Barış Pınarı Harekatı'nı uzun zamandır beklediklerini söyledi. Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'deki konumlarının değişmediğini, Suriye demokratik güçleriyle yakın işbirliği halinde faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi. Mark Esper, Suriye'de başka ortakları da olduğunu, onların kendilerine ve Suriye demokratik güçlerine destek verdiğini söyledi, ancak bu oturumda bununla ilgili ayrıntı veremeyeceğini de kaydetti. Mark Esper, Türkiye'nin Suriye'deki bir numaralı önceliği teröristler. Terör örgütü PKK'nın Türklere yönelik saldırılar düzenlemesinden endişeliler. Bunun yanı sıra 3 ila 4 milyon Suriyeli mülteciyle ilgili durumun sürdürülebilirliğinden de kaygı duyuyorlar şeklinde konuştu. Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper en büyük kaygısının Türkiye'nin NATO yörüngesinden çıkması olduğunu da söyledi. Savunma Bakanı Esper, Türkiye'nin terör örgütü YPG'den duyduğu rahatsızlığı, Türkiye'nin faaliyetlerini desteklemek için söylemiyorum ama Türkler bize, bizimle bunlar arasında 10 yıllardır devam eden bir çatışma var, siz araya girmeyin uyarısını yapmıştı. Hatırlarsanız Obama döneminde Suriye Demokratik Güçleri ilk oluşturulduğunda Türkler hoşnutsuzluklarını ve kaygılarını açıkladılar. Terör sorunu olduğunu düşündükleri bu durum nedeniyle Suriye'ye iki kez operasyon yaptılar sözleriyle anlattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hakkında yürütülen soruşturmanın gölgesinde kritik bir misafir ağırladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Washington'daydı. Önce Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından kabul edildi. Pompeo 2016 Amerikan başkanlık seçimine Rusya'nın müdahalesi iddialarını hatırlatarak Rus mevkidaşına Moskova'nın Amerika Birleşik Devletleri iç işlerine karışmaya çalıştığı yönündeki endişelerini dile getirdiğini söyledi. Buna tepki gösteren Lavrov, şüpheleri gidermek için o yıl Washington'la yapılan tüm telefon kayıtlarını yayınlamayı teklif ettiklerini ancak Trump yönetiminin bunu kabul etmediğini iddia etti. Mike Pompeo, Kırım'ın ilhakı sebebiyle Rusya'ya yönelik yaptırımların devam edeceğini vurgulayarak Moskova'ya Kırım'daki yönetimi kurulacak bağımsız bir yönetime teslim etmesi çağrısında bulundu. Görüşmede nükleer silahların azaltılması konusu da gündeme geldi. Mike Pompeo, Başkan Trump, Rusya ve Çin'le silah kontrolüne istekli şeklinde konuşurken, Lavrov da şu anda uygulanmakta olan yeni stratejik silahların azaltılması anlaşması START'ın süresinin uzatılması için anlaşmaya hazır olduklarını söyledi. START'ın süresi Şubat 2021'de sona eriyor. Lavrov daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından kabul edildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası edinilen bilgiye göre Donald Trump nükleer silahların azaltılmasıyla ilgili yalnız Rusya değil Çin'in de dahil edileceği bir küresel silah kontrolünü desteklediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Yahudi toplumunu sevindiren kararnamelerine bir yenisini daha ekledi. Beyaz Saray'da Yahudilerin dini bayramı Hanukka resepsiyonunda konuşan Trump, Yahudiliği yalnız din değil aynı zamanda etnik grup olarak tanımlayan başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname Yahudilere karşı ayrımcılığı temel insan haklarının ihlali olarak tanımlıyor. Kararname ile Yahudi kökenli öğrencilere yönelik ayrımcılık ve antisemitik hareketleri ve İsrail'i boykot eylemlerini durduramayan üniversitelerden hükümet desteği çekilecek. Mevcut düzenlemeye göre dine göre ayrımcılık yapan eğitim kurumlarının fonu kesilmiyor ama ırka ve milliyete göre bu ayrımcılık yapıldığında ödenek kesilebiliyor. Trump yönetiminin 3 yıldır attığı adımlar Yahudi lobisince destekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin yasal olarak tanınması ve Golan Tepelerinin tartışmalı bir şekilde İsrail'e ait olarak kabul edilmesi bu adımların öne çıkanları. Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisindeki askeri üslerde eğitim gören Suudi Arabistan pilotlarının eğitimi askıya alındı. Pilotlar incelemeden geçirilecek. Amerikan Savunma Bakanlığı, Florida'daki Pensacola Donanma Hava Üssü'nde Suudi pilotun geçtiğimiz hafta düzenlediği saldırı üzerine eğitim gören yabancı askerlerin incelemeden geçirileceğini söyledi. Amerikan Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist, olayla ilgili Suudi Arabistan'la yakın çalışıyoruz. Güvenlik incelemesi boyunca Suudi Arabistan personelinin eğitimi sınıflarla sınırlı olacaktır dedi. Donanma ve Hava Kuvvetleri yetkilileri de 300 Suudi personelin uçuş eğitimlerinin güvenlik amacıyla askıya alındığını belirttiler. Pensacola üssünde geçen cuma eğitimdeki Suudi Arabistan askeri çevreye ateş açmıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı saldırıda Suudi Arabistan askeri öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yenik'te.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Türkdoğan, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Biz de haftayı tamamlarken bu haftanın genel bir değerlendirmesini yapacağız sizinle. Biz de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberlerle başlayalım. Tuna Şanlı'nın bıraktığı yerden devam edelim. ABD Senatosu 1915 Ermeni olaylarını soykırım olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Daha önce Barış Pınarı Harekatı ile Rusya'dan alınan S-400 füze sistem alımını hedef alan bir yaptırım tasarısı vardı. Nasıl değerlendireceksiniz bu gelişmeleri?
Aslında Arzu Türkdoğan, şöyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz önce Tuna Şanlı'nın da dile getirdiği gibi yoğun bir gündem var. Bir taraftan Trump'a yönelik baskı var. Diğer taraftan demokratlarla cumhuriyetçiler arasında bir çekişme var. Diğer taraftan da Pentagon'la Dışişleri Bakanlığı arasında bir çekişme var. İşte Afganistan'daki harcanan para 1 trilyon doları geçti. Buna rağmen yaklaşık 30'dan fazla uzmanın vermiş olduğu görüşler var. İşte bunu deşifre ettiler, yayınladılar. Buna göre Afganistan Savaşı hiçbir şekilde kazanılamaz. Bir diğer sonuç ise biz oraya işte teröristleri yok etmek için girdik ama şimdi teröristlerle görüşür duruma geldik. Yani Taliban'la savaşırken Taliban'la aynı masada oturan bir Amerika Birleşik Devletleri. O zaman biz parayı neden harcıyoruz? Bir. İkincisi bu para nereye gidiyor bağlamında bir sorgulama başladı. Sanki silah sanayisiyle ilgilenen şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın farklı bölgelerinde savaşa girmek için teşvik ettiği ve bu anlamda da bu savaş üzerinden para kazandığına dair eleştiriler var. İşte bu gündem arasında uzun süredir tartışılan işte Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki krize bağlı olarak sözde Ermeni soykırımı tasarısı geçti. Şöyle bir durum var. Bu sözde Ermeni soykırım tasarısı geçerken bazı senatörlerin, üyelerin konuşmaları var. Bunlar diyor ki biz diyor Türkiye ile diyor aramız bozuldu. Türkiye bizi artık dinlemiyor. O yüzden bu tasarıya onay verelim. Yani bu konuşmadan şunu anlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu tasarıyı siyasi olarak kullanıyordu. Bakın yani Türkiye artık onları dinlemediği için, Türkiye onların sözünden çıktığı için, başta Doğu Akdeniz olmak üzere Suriye'de onlarla birlikte çalışmadığı için kendilerince Türkiye'yi cezalandırmak amacıyla böyle bir tasarı. Ha bu tasarının belli bir yaptırımı var mı? Yok. Sadece işte Türkiye'ye karşı siyasi baskı aracı olarak kullanmak ya da Türkiye'yi psikolojik olarak etkilemek amacıyla sunulmuş bir tasarı. Bir geçerliliği yok maalesef. Hatta bu tasarının Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkileri iyileştirme ya da Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki işte o başta sınır problemi olmak üzere çözme konusunda bir yararı olmadığı gibi tam tersi çok fazla zararı var. O zaman buradan nereye geleceğiz? Buradan şuraya geliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri yavaş yavaş Türkiye ile ilişkileri kötüleştirmek amacıyla bir takım adımlar atıyor. Bir de ben şuna dikkat ediyorum. Son Londra zirvesinde, NATO'nun Londra zirvesinde Türkiye ile işte ABD arasında önemli konularda bir takım uzlaşılar vardı. Ama ne zaman ki Türkiye Libya ile ilgili bu münhasır ekonomik bölge ile ilgili anlaşmayı açıkladı, birden ABD'nin hareketlendiğini görüyoruz biz. Yani hem Senato'da hem Temsilciler Meclisi'nde sadece Türkiye'ye yönelik değil, Rusya'ya yönelik de bir takım tasarıların gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Hatta Dışişleri Bakanlığı'na işte şöyle bir yazı yazıldığını biliyoruz biz. Rusya terör devleti mi? Terörü destekleyen devletler listesine alınmalı mı? Bununla ilgili bir araştırma önergesi verildi ve Dışişleri Bakanlığı'ndan görüş istendi. Dün yine aynı zamanda sözde Ermeni soykırım tasarısı kabul edildi. Bir taraftan da Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldıran bir tasarı daha kabul edildi. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. O yüzden söylüyorum. Bakın bu tasarı sanki hani orada bekliyordu. Türkiye'nin bir takım adımlar atması sonrası bunu işte masa altından çıkarıp yürürlüğe koydular. Kesinlikle Libya ile ilgili bu Akdeniz'deki Türkiye'nin önemli bir avantaj elde etmiş olması Akdeniz konusunda. Ve bu avantajın daha çok İsrail'in etkilediğini söyleyebiliriz. İsrail bundan çok olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz. Yani Akdeniz'e kapanmış bir İsrail'i görüyoruz. Türkiye'siz ya da Libya'sız buradan çıkışı çok fazla mümkün olmayacak. Ya da şöyle söyleyebiliriz. Yani Akdeniz'de bir proje yapılacaksa, Akdeniz'de ülkeler arasında bir işbirliği yapılacaksa bu Türkiye'siz olmayacaktır. Bu anlamda ABD'deki bu hareketlenmenin ben İsrail lobisiyle ve İsrail'le bağlantılı olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Ama bu tür tavırlar Türkiye'yi diz çöktürmez. Türkiye'yi daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaştırır. Zaten şunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı çevreler ABD ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı istemiyorlar zaten. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'den kopmasını, Türkiye'yi doğuya doğru iterek bir düşman kategorisine koymayı amaçlıyorlar. Burada bazı işte Türkiye'deki uzmanlar, işte diplomatlar, ne bileyim akademisyenler Türkiye'yi eleştiriyorlar. Yani siz ne yapabilirsiniz? Karşınızda Amerika Birleşik Devletleri sizinle iyi ilişki kurmak istemiyor. Tüm terör örgütleriyle işbirliği yapıyor. Sizi müttefik statüsü içerisinde koymuyor. Size ambargoyla tehdit ediyor. Sizin işte bürokratlarınızı gönderdiğiniz bir takım insanları tutukluyor. İşte FETÖ'nün liderini tutun da PKK-PYD ile işbirliği yapıyor. Siz buna rağmen her şeye eyvallah mı diyeceksiniz? Yani siyasilere de buradan bir mesaj vermek lazım. Yani Türkiye ne yapması lazım Amerika Birleşik Devletleri karşısında? Tabii ki dik duracak, kendi haklarını savunacak, kendi toplumunun başını öne eğdirmeyecek bir politika yürütmesi lazım. O nedenle Türkiye'nin şu andaki politikalarına baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri karşısında zaten yeterince taviz vermiş durumda, yeterince sessiz kalmış durumda ve yeterince masa başında onunla bazı sorunlarını çözmek için uğraş vermiş durumda. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle uygulamış olduğu, Türkiye'ye karşı uygulamış olduğu bu tavırlara karşı da çok fazla beklememek lazım. Türkiye bildiğini artık yapması gerekiyor. Akdeniz'de, Suriye'de bakın yani Barış Pınarı harekatını bekliyorduk diyor Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Esper. Yani bu anlamda zaten kendi yaptıklarının buna neden olacağını ve Türkiye'nin bunu yapması gerektiğine dair bir beklenti içerisindeler. Hani o kadar Amerika Birleşik Devletleri Barış Pınarı harekatına işte karşı çıktı, işte Türkiye'ye tehditler savurdu ama zaten kendileri de bunun yapılması gerektiğini ve Türkiye'nin bunu yapacağına dair bir beklenti içerisindelermiş. Yani o anlamda ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler bir takım eleştiriler sanki Türkiye işte Rusya'ya kayıyor, Türkiye Doğu'ya kayıyor, Türkiye Rusya ile çok yakın ilişkiler kuruyor, Türkiye Rusya'dan çok işte yüksek teknoloji ürünü, silahlar satın alıyor. Ya bunu Türkiye çok istediği için yapmıyor. Bunu Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden bunları alamadığı için, müttefiklerinden bunları alamadığı için kendisini koruma içgüdüsüyle yapıyor. Eğer başka alternatif olsaydı Türkiye'nin, yani Rusya dışında alternatif olsaydı mutlaka o alternatifleri de değerlendirebilirdi. Ama siz Türkiye'ye bir alternatif bırakmazsanız Türkiye'yi eleştirme hakkınız da yok. Bunu en son NATO toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı da yaptı. Türkiye'yi Rusya ile işbirliği yapmakla, Rusya'dan silah almakla suçladı. Ama baktığımızda Fransa en çok Rusya ile ekonomik ilişkiler kuran, Rusya'ya hatta silah satmak için büyük çabalar gösteren bir ülke. Ama şöyle de değerlendirebiliriz. Avrupa Birliği ülkeleri, başta Almanya, Fransa olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ni Avrupa'dan uzaklaştırmak ya da ABD'yi, NATO içerisindeki o etkinliğini kırmak için Türkiye'yi bahane olarak da kullanıyorlar. Yani Türkiye'yi yem olarak ortaya atıyorlar ve ABD ile Türkiye arasında bir kriz üzerinden işte NATO içerisinde bir etkinlik kurmak istiyorlar ama Türkiye'nin bunu gördüğünü ben düşünüyorum ve bunu gördüğü için de çok proaktif davranarak değişken politikalarla hem Fransa'nın bu tür politikaların ortaya çıkardığını, yani dünya gündemine getirdiğini, hem Almanya'nın bu tür politikalarını dünya gündemine getirdiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu gördüğünü söyleyebiliriz Ersun Türkdoğan.
Peki. Biraz da Avrupa'ya gidelim. Evet. İngiltere'de halk dün 2015'ten bu yana üçüncü kez yapılan genel seçim için sandığa gitti. Gelen haberler ilk sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin büyük bir zafer kazandığı yönünde. Bu önemli çünkü İngiltere'nin bir Brexit süreci var. Hem bu seçimi hem bundan sonrasını nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, Johnson'ın aslında seçimi kazanması, ben baktığım zaman şöyle az çok İngiltere basını da incelediğimizde belki Johnson da bu sonucu beklemiyordu. Yani böyle çok büyük bir fark olacağı, çünkü iki parti, muhafazakarlarla işçi parti arasındaki fark basında %5 olarak gösteriliyordu. Ama sandık seçimlerin işte dün 1 itibariyle sonuçlanması sonrası şu anda bir %70 civarında bir sayım gerçekleşti ve farkın %14'ten fazla olduğunu gördük ve şu anda tek başına Boris Johnson Muhafazakar Parti yeterli sandalyeye ulaştı. Yani 326'yı geçerek yaklaşık 358-366 civarında bir sandalye elde edecek ki bu sayı Brexit'ten hiçbir diğer partiye ihtiyaç duymadan çıkması için yeterli olacak. Ama İşçi Partisi'nin büyük bir hezimete uğradığını burada söyleyebiliriz. Aslında İşçi Partisi'nin burada özellikle seçim öncesinde yapmış olduğu kampanyada Brexit'e değil de daha çok Brexit'e odaklanmadı. Daha çok ekonomik, ülkenin işte dar gelirlilerin işte ücretlerin arttırılmasıyla ilgili bir propaganda yürüttüğünü görüyoruz ama Johnson tam tersi doğrudan Brexit'e yüklendi. Hatta ilginç taraf bir Brexit partisi kuruldu. O da seçime ilk defa girmiş olmasına rağmen %3'e yakın bir oy aldı. Ama tabii burada riskler de var. Johnson belki Ocak ayında, yani bu Ocak 31 itibariyle, çünkü Brexit'i Ocağa kadar ertelemişti. Bir şekilde çıkacak. Halk demek ki Brexit'ten çıkmak istiyor. Yani Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyor. Johnson'a böyle bir mesaj verdi. Tabii Johnson'ın burada sadece görevi Brexit'ten çıkmak değil, Brexit sonrası İngiltere'yi tekrardan o tarihte olduğu gibi dünya politikasına nasıl entegre edecek, dünya siyasetine nasıl entegre edecek, ona da bakmak lazım. Burada Türkiye de devreye giriyor aslında Arzu Türkdoğan. Çünkü İngiltere'nin tarihi gelişmişliğine, özellikle Orta Doğu coğrafyası, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Avrupa, Kuzey Buz Denizi gibi bölgelere baktığımız zaman bu bölgelerin büyük çoğunluğunda Türkiye ile işbirliği yapacağını söyleyebiliriz. Zaten son NATO toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı ile Boris Johnson arasındaki görüşmede çok ilginç. İngiltere Türkiye'nin milli uçağını destekleme kararı aldı. Yani biz biliyorsun Rusya ile Su-57, Su-35 satışı ya da Su-57 ortak yapımı ile ilgili neler yapabiliriz konusunda görüşmeler yapıyorduk. Ama bu görüşmelerden daha öte İngiltere'nin Türkiye'deki bu projeyi hızlandırmak amacıyla gayret göstermesi, işte TFX motoru, uçak motorunu vermek ya da bunu birlikte geliştirmek anlamında Türkiye'ye destek verme kararı, bu çok stratejik bir karar. İngiltere'nin Türkiye ile bölgede çalışma isteğinin de bir göstergesi diyebiliriz. Ama İngiltere'deki bu seçimde bir risk var. Seçim sonuçlarına göre İskoçya'daki Milli Parti 58 milletvekilinden yaklaşık 46'sını aldı. Yani bu büyük bir çoğunluk. Yani İskoçya'daki birçok kişi aslında kendi partilerine oy verdiler. Yani bu anlamda biliyorsunuz İskoçya Başbakanı'nın bir demeci vardı seçimden hemen önce. Yani İngiltere Brexit'le Avrupa Birliği'nden çıkıyor olabilir ama kimse bizi Avrupa Birliği'nden çıkaramaz. Yani buna biz karar veririz diye. O zaman şu gündeme gelecek. Acaba İskoçya bir referandumla Birleşik Krallık'tan ayrılmayı tercih edecek mi? Çünkü sonuç itibariyle İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılırsa, yani İskoçya'nın da bundan ayrılması gerekecek ve İskoçya bunu kabul etmiyor. Kabul etmediği zaman da tekrardan bir bağımsızlık referandumu yapması lazım. Bir önceki bağımsızlık referandumunda, 2 yıl önceki referandumda İngiltere Birleşik Krallık'ta kalmayı tercih etmişti %55 ile. Hani bu anlamda yeni bir referandum olursa İngiltere içerisinde bir kriz çıkabilir. Diğer bir sorun ise İrlanda, serbest İrlanda Cumhuriyeti Avrupa Birliği içerisinde kalacak. Ama Kuzey İrlanda baktığımız zaman sınırda, çünkü Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında yapılan barış anlaşmasında biliyorsunuz İRA işte silah bırakmıştı ve İngiltere ile bir anlaşma yapmıştı. Ama o anlaşmaya bağlı olarak serbest İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında ortak bir pazar kurma, yani vergilerin eşitlenmesi, ortak bir sanayi alanı oluşturulması gibi bazı şartlar vardı. O zaman İrlanda'nın Avrupa Birliği'nde kalması, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması demek, Kuzey İrlanda'nın da Avrupa Birliği'nden çıkması demek. O anlamda İngiltere ile İRA arasındaki bu anlaşmanın da birçok şartının aslında yerine getirilmemesi demektir. Kuzey İrlanda'dan da bununla ilgili Sinn Féin'den açıklama var. Onlar da 6 vekil çıkardılar. Zaten 6 vekil çıkarıyorlardı ama onlar kraliçeye biat etmedikleri için, İngiliz kraliçesine biat etmedikleri için oy hakları yok. Şeyde oy vermiyorlar. O anlamda İngiltere'de siyaset, dış politika, Avrupa Birliği, İngiltere ilişkileri, sonrasında oluşacak gümrük birliği ile ilgili, tamam Brexit'ten çıktınız ama gümrük birliği ne olacak? Bununla ilgili NATO ile olan ilişkiler, Rusya ile Doğu Avrupa'da özellikle Arktik, Kuzey Buz Denizi, Norveç sınırında İngiliz donanması ile Rusya arasındaki ilişkiler, bunlar hep tartışması gereken şeyler. Belki de gelecek dönemde aslında biz şunu görebiliriz. İngiltere dünya siyasetinde biraz daha fazla yer alacak. Bu da Türkiye'nin İngiltere ile birlikte daha çok işbirliği yapması anlamına gelecektir Arzu Tutuğa.
Avrupa'yı nasıl etkiler?
Avrupa'yı şöyle etkileyecek. Avrupa kendisi açısından ayakta kalabilmek için son NATO toplantısında da gördüğümüz gibi Rusya'ya yaklaşacaktır. Yani Fransa ve Almanya'nın Rusya ile işbirliği yaparak bir şekilde İngiltere'yi ve daha çok Amerika'yı dengelemeye çalıştığını göreceğiz. Bu da ABD'nin Fransa'ya ve Almanya'ya daha çok saldırması, ekonomik anlamda daha çok baskı yapması anlamına gelir. Ki burada da yine Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum, askeri gücü avantaj haline geliyor ve Türkiye'ye olan ihtiyaç daha fazla artıyor.
Peki bakalım gelecek neler getirecek hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.